Ayaşlı ile kiracıları. Memduh Şevke de Sandal.
Ayrım 23.
Kalkmak istedim, alıkoydu. Banka işlerini konuştuk. Oradan çıkınca doğru Fahri'nin evine gittim. Yalnızdı. Odada enine boyuna geziniyordu. Beni görünce dedi ki, bir işe atıldık ama bilmem sonu nasıl gelir. Karın ve sen sağ oldukça hiç korkma. İkinizden bir hastalanırsa onu bilmem. Sen acele ettin. Ben olsam daha düşünürdüm. Nesini düşüneceksin? Sen kızı seviyorsun, o da senden hoşlanıyor. Anası, babası da senden iyi güveyi bulamayacaklarını pekala biliyorlar. Daha ne? Şimdi ne oluyor? Kıza sormuşlar mı? Bilmem, müdür evde karısına danışacak, bize bildirecek. Yarın öğrenir miyiz dersin? Bilmem. Eğer veririz derlerse ne yapmalı? Ne yapacaksın, alırsın. Yok, bir teşekkür istemez mi? Kadınlar onu bilirler, bizde de öğretirler. Ne vermeyiz derlerse? Turşusunu kursunlar. Dost arasında pek soğukluk olmaz mı? Kızlarını vermezlerse utanmak bize mi düşer? Hem bu zamanda kim kızına senin gibi koca bulur ki olmaz desinler, kolay mı? Fahri ile hem konuştuk hem yemek yedik. Biz daha kahveleri beklerken telefon Fethullah açtı bana. Sizi istiyorlar dedi. Gittim, bizim müdür. Sizin orada olduğunuzu iyi kestirdim dedi. Zahmet olmazsa bize kadar teşrif buyurmaz mısınız? Emredersiniz. Fahriye dedim ki, ben gidiyorum. Erken çıkarsam gene sana uğrarım. Geç de çıkarsan gel. Ya ne yapıyorsun? Ben burada meraktan ölüyorum be. Şş, bak Allah aşkına şaka etme mi? Olur olur. Müdürün evinde beni orta salona aldılar. Biraz sonra müdür, karısı, kızın anası, babası geldiler, oturdular. Biraz konuştuktan sonra müdür dedi ki, bugün Fahri Bey namına Melek Hanım'ın desteği izdivacını talep etmek için pederinin ve validesinin muvafakatlarını almak işini bana bırakmıştınız. Ben anasının, babasının, teyzesinin muvafakatlarını aldım. Biz razı oluyor ve kızımızı Fahri Bey'e veriyoruz. Şimdi kaldı başka şartlarımız. İlkin bu bir söz kesimidir. Kızın Aydın'da büyük anası ve hısımları vardır. Nişan ve nikah ancak bunların da rızalarını aldıktan sonra olacaktır. Bu bir. İkincisi, Fahri Bey kızımızı hiçbir hısımını akrabası yanında oturtmayacak, kendi başına evi olacaktır. Evi de Fahri Bey döşeyecektir. Sonra, biz kızımızı size güvenerek ve Fahri Bey'in temiz ahlakına inanarak veriyoruz. Fahri Bey'in soyu, sopu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Kızımız ana ve baba tarafından Aydınlıdır. Fahri Bey elbette orada tahkikatını yapmıştır. Söz sırası bana gelince dedim ki, İlkin, arkadaşım adına size, hanımefendilere, beyefendiye teşekkürler ederim. İlk şartınızı şimdiden kabul ediyoruz. Fahri'nin soyuna gelince. Fahri'nin babası kendisi gibi hekimdi. Askerlikte çok yerleri dolaştıktan sonra İstanbul'da Cihangir'deki evinde öldü. Adını Rıza Bey derlerdi. Rıza Bey'in babası Kavaklıymış. Ana tarafı Yeni Zağaralı'dır. Orada kimler ne olduklarını bilmem. Şunu da haber vereyim ki, Fahri bu asırda eşine güç rast gelinir, günahı az olan temiz gençlerden biridir. Bunu yalnız ben değil her arkadaşı da bilir. Ben sizleri yürekten tebrik ederim. Kız anası dedi ki, nişan ve nikah beraber olur. Sonra düğün için bizim hiç tedarikimiz yoktur. Hiç olmazsa 2 ay sonraya kalmalı. Ben hiçbir ses çıkarmadım. Müdürün karısı düğünün geç kalması doğru bulmuyor. Kız anasıyla aralarında bir münakaşa açıldı. Müdür bu münakaşaya aldırmayarak bana dedi ki, güveyi çağıralım da hem kaynanasının kaynatasının elini öpsün hem şerefini içelim. Telefona koştum. Fahriye, hemen şimdi buraya gel dedim. Ben tanırım, gelemem diyor. Yediği halta bak, şimdi gel diyorum sana. Telefonu kapadım. Yarım saat sonra Fahri geldi. Müdür karşıladı. Gel doktor dedi. Kaynananın elini öpeceksin. Bizde adet böyledir. Doktor el öptü. Onlar da Fahri'yi öptüler. Başımı çevirdim. Salonun kapısında hizmetçisinden hanımına kadar bir sürü kadın gördüm. Birçokları ağlıyorlardı. Bende bu gönül coşkunluğu vardır. Fahri boynuma sarılıp gönlümü temiz ana baba kardeş sevgisinin sıcaklığıyla doldurunca dayanamadım. İçimden zamanlardan beri toplanıp kalmış olan acıları tatlı gözyaşlarıyla yıkadım. Müdürle ben Fahri'nin şerefine içtik. Başkaları içmediler. Kahveler, şerbetler çıkarıldı. Melek Hanım'ı da çıkardılar sanıyordum. Bir aralık müdür de çıkarmak istedi. Müdürün karısı çıkartmadı. Biraz daha oturduktan sonra izin aldık, çıktık. Sokakta Fahri ile yalnız kalınca gördün mü dedim. Senden herkes bunu bekliyordu. Başka türlü de olmazdı. Karnı da sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Sana kalsaydı kim bilir ne zamana kadar geveleyecekti. Sen Veli'yi gördün mü? Müdürle gidip şerefine içtik ya. He, ne dedi? Ne diyecek, gülüp duruyordu. Onu sorduklarına emin misin? Hadi oradan sen de aptal. Ne darılıyorsun sordum. Sorduğun söz değil ki. Fahri belki bütün ömründe bu kadar dalgın olmamıştır. Eve yaklaştığımız zaman bana dedi ki, beni yalnız bırakma. Ben şimdi uyuyamam. Yalnız kalınca çıldırırım. Bir şeycik olmazsın. Benim uyku gözlerimden akıyor. Gidip eve yatacağım. Fahri'nin kapısında bir otomobil duruyordu. Hah, bak seni hastadan bekliyorlar dedim. Fahri şoförden sordu. Halil Cemil Paşa hastaymış. Birkaç hekim götürmüşler. Fahri'yi de istiyorlarmış. İçeri girdik. Fethullah başhekimin üç sürü telefon ettiğini söyledi. Fethullah bizim nerede olduğumuzu biliyordu. Dirayet göstermiş, söylenmemiş. Fahri, ben bu kafayla gider de hastaneden ne anlarım diye söyleniyordu. Ayrıldım, eve geldim. Bizim koca daire uyuyor. Abdülkerim'in oğlu bile susmuş. Girdim, yattım. Bir zaman uyuyamadım. Kulağıma ağlayan bir kadın sesleri gelir gibi oluyor. Sonra bir koridordan yürüdü, çıktı, kapıya da vurdu gibi geldi. Kendimi açamadım. Sabahleyin de unutmuşum. Zinet kahve getirdiği zaman sordu. Akşam olanları işittiniz mi? Dedi. İşitmedim, ne olmuş? Fuat karısını dövdü. Az daha gözünü çıkarıyordu. Ama siz benden duymuş olmayın. Fayka sizin duyduğunuzu istemiyor. Siz sorarsanız yalan söyleyecek. Bu da tuhaf. Sen bilirsin ne olacak? Kızı çok fena dövmüş. Ben olsam bir gün bile durmam, ayrılırım. Kimse çıkıp kurtarmadı mı? Kim kurtaracak? Baba burada yok, köyde. İskender Bey daha şimdi geldi yattı. Abdülkerim ile Şefik buradaydılar. Ama onlar çıkmazlar ki. Siz de duymamışsınız. Ben yukarısında gürültü işittim sanıyorum. Ama kendimi açamamışım. Yazık kıza. Yazık ki yazık. Bana kalsa ayrılmalı. Çocukları var. Adam sen de. Böylesinin çocuğu. Yüzünü gördükleri mi var? Nasılsa yanlışlıkla olmuş. Bölüm 31. Sayfa 218. Selime Hanım için yazdığı mektubu 10 gün sonra cevap geldi. Anlaşıldı ki buradan giderken Selime üzüntüden yorgunluktan hastalanmış. Orada da epey zaman hasta yatmış. Şimdi iyiymiş. Hastalığı bana yazdıklarını istememiş. Kendi yazacağını söylemiş. Her gün bizleri anıyor, babasını hatırlayıp ağlıyormuş. Bizim arkadaş Nedim Bey'in karısıyla araları iyi olduğundan hemen her gün buluşuyor, görüşüyorlarmış. Ara sıra çok kederli görünürmüş. Hocalık etmek, dil dersleri vermek için İstanbul'da ya da İzmir'e gitmek istediğini söylüyormuş. Beni yakında evlenecek sanıyormuş. Nikah olduğunu öğrenmek için burada birine yazmak ve haber vermesini rica etmek istemiş. Sonra vazgeçmişler. Mübadeledeki işleri pek ağır gidiyormuş. Mektupta bu işler için uzun tafsilat var. Bunları yazdıktan sonra Nedim Bey kendisinin de kurs sırası yaklaştığını, yakında burada bulunacağını bildiriyor. Kaleminden sordum. Çağrılmış. Selime'ye bir mektup yazmak için bir kere de Nedim Bey'le görüşmek doğru olacağını düşündüm. Bekledim. Arkadaş geldi, konuştuk. Anlaşılıyor ki Selime oraya gitmiş ve evvelce verilmiş bir karar olmadığından ne yapacağını şaşırmış. Sıkıntı, üzüntü içinde çırpınıp duruyor. Varmak istediği yahut sevdiği, tanıştığı kimsesi de yoktur. Bütün günlerini Nedim Bey'in evinde Nedim Bey'in hanımıyla geçiriyor, dertleşiyor. Belki beni düşünüyor ama düşündüğünü söylemiyor. Ve beni de yakında evlenecek diye bekliyor. Burada kalmak istememesinin başta sebebi de bu olsa gerek. Ben başkasını alırsam o burada benim yanımda sığıntı gibi kalacak. Buradayken ona ne söylediğim aklımda değil. Ama başkasıyla evlenmek fikrinde olmadığımı, kendisini sevdiğimi açıkça anlatmıştım sanıyorum. Bilmem ya ben söyleyemedim yahut o anlayamadı. Bir kere beni kırıp gittikten sonra da orada mektup yazmak ona ağır gelmiş olmalıdır. Benim yakında evleneceğimi düşünmekte de onu haksız bulmuyorum. Onun yanında Fahri'nin bir sürü gevezelikleri oldu. Ben o zaman Selime ile evlenmeyi aklımdan geçirmiş olsam bile böyle bugünkü gibi onu sevdiğimi açıkça bilmiyordum. Onu ben babası öldükten sonra sevmeye başladım sanırım. Bunun için Fahri'nin gevezeliklerinin Selime tarafından nasıl telakki olunacağına aldırmamış olabilirim. Zaten ben Fahri'nin beni evlendirmekten ziyade kendisinin evlenmeye çalıştığını biliyor ve işe alay geçiyordum. Selime'ye de bunları anlatmak isterdim. Ben ona burada yalnız burada kalınız dediğim zaman o kendisini acıdığımı, onunla evlenirsem bile sevdiğimden değil acıdığımdan fedakarlık edip onu alacağımı düşünmüş olabilir. Şimdi ne yapmalı? Gidip Selime ile görüşeyim. Bunları anlatayım mı? Yoksa onu da yeniden buraya çağırayım. Ya gelmezse? Yahut bir mektupla yalnız hatırını sorsam? Cevap verirse o cevabına göre bir yol bulmaya çalışsam? Birçok mektup karalamaları yazdım, bozdum. Bunlar beni daha büyük bir kararsızlığa düşürdü. Ayvalık'a kadar gideyim mi yoksa yazayım mı bilmiyorum. Nedim Bey'in sözüne bakılırsa çağırsam gelecek, istesem bana varacak gibi görünüyor. Ancak onun görüşü acaba doğru mu? Bir mektup yazsaydı ben ondan bir mana çıkarır, bir karar verebilirdim. Bu kararsızlıktan, iç sıkıntısından, yalnızlıktan ölüyorum. Fahri bile burada yok ki günde iki kere telefonu açıp karşıma çıksın. Onun sıcak kardeş sevgisiyle kendimi avutayım. Fahri büyük kaynasının elini öpmeye Aydın'a gitti. 3 hafta orada kalacak. Geceler bitmek bilmiyor. Kitap okursam anlamıyorum. Hiç yaptığım şey değilken bir gece yalnız başıma içtim. Eve geldiğim zaman ayakta duramayacak kadar sarhoştum. Zinet beni soydu yatırdı. Ertesi gün iç sıkıntılarına bir de baş ağrısı, mide bozukluğu karıştı. İffet Hanım hasta. Faika kocasının derdine düşmüş. Hiç kimseyi görecek gözü yok. Turan evini kibar kumarhanesi yaptı. Benden de eline eteğini çekti. Hiç olmazsa Turan arası uğrasaydı. Ben bu derin üzüntüler içinde boğulur dururken Şefik Bey'in ölümü evdekileri şaşırttı. Bana da kendi düşüncelerimi unuturur gibi oldu. Şefik Bey bir gece eve gelmemiş. Ayhaş'ta merak etmiş. Sabahleyin benim odama geldi. Şefik Bey bu gece gelmedi dedi. Ne olur dedim. Hiç dışarıda kalmazdı. Geçerken eve gelirdi. İskender'e sordun mu? Birlikte bir yere gitmiş olmasınlar? Yok, İskender görmemiş. Sakın karısıyla anlaşmış olmasın. Hiç ummam. Karı ona eve bile almıyordu. Belki bir yolunu bulmuştur. Bir yerde düşüp ölmesin de ben ondan kalkarım. Polisten sormalı. Ben gideyim onun uğradığı yerlere bir bakayım. Ayaşlı gitti. Aramış bulamamış. Dün çalıştığı elçiliğe gitmiş. Sokakta da kendisini görenler olmuş. Polisten sormuş. Bir haber yok. Şefik Bey o gece de eve gelmedi. Ayaşlı polise haber verdi. Akşama doğru bana bankaya telefon ettiler. Polis adli kısmı reisi beni polis müdürlüğüne çağırıyor. Anladım. Şefik Bey için tahkikat başlıyor. Gittim. Polis dairesi kapısında Ayaşlı ile İskender beni karşıladılar. Ne var? Bir haber var mı? Diye sordum. Ayaşlı bir haber yok dedi. Bugün çay deresinde bir ceset bulmuşlar. Onu Şefik Bey mi diye bize gösterdiler. Size de gösterecekler. Ceset Şefik Bey'in değil ya. Bilmem. Bize kalsa değil. Tanınmıyor. Başı yok. Adli kısım reisi nerede? Burada. Ayaşlı orada gezinen bir polise adli kısım reisine haber vermesini söyledi. Polis girin odasındadır haber vermek istemez dedi. Polis müdürlüğü altındaki geniş taşlıkta gece sokaktan toplanmış merkezlerden yollanmış adamlar bekliyorlardı. Ayaşlı'ya sordum. Siz geliyor musunuz? Evet. Biraz bekleyin beraber gidelim dedim. Olur dediler. Reisin odasının kapısına vurdum girdim. Uzun boylu, kırpışık gözlü bir polis komiseri pencerenin önünde ayakta duruyordu. Adımı söyledim. Bankadan geliyorsunuz değil mi? Evet. Buyurun oturun. Kendisi de masanın başına oturdu. Siz de Ayaşlı İbrahim Efendi'nin tuttuğu apartmanda oturuyormuşsunuz. Evet. Orada oturan Şefik Bey'i tanıyor muydunuz? Tanırdım. Kendisiyle konuşur muydunuz? Konuşurduk. Birkaç gecedir eve gelmiyormuş. Evet, evde bana da söylediler. Nerede olabilir? Bilmem ki, onun bir karısı da vardı. Varmış, sorduk, oraya gitmemiş. Bilinmez ki, o bir tuhaf adamdı, aramalı. O bir takım münasebetsiz adamlarla da düşüp kalkıyormuş. Olabilir, bizden gizlerdi. Bugün bir ceset bulundu. Şefik Bey'in cesedi olup olmadığını tespite çalışıyoruz. Size de bir kere gösterelim diye sizi rahatsız ettik. Neden rahatsızlık olsun, görelim. Komiserle odadan çıktık. Orada bekleyen insanlar arasından geçip dipte bir kapı önünde durduk. Komiser polislerden birine seslendi. Baksana nerede Kadri? Söyle bu odanın anahtarını getirsin. Ayakta bekledik. Orada duran adamlar arasından benim yemek yediğim hatta sokan üst garsonlarından biri de vardı. Arkasında smokin, yakalığı, kravatı lokantada çalıştığı gibi alıp gelmişler. Uzaktan beni kurtarlayan gözlerle bana bakıyordu. Biraz sonra Habeş bir polis koşarak geldi. Kapıyı açtı. Ufak penceresine kalın parmaklık konulmuş olmasına bakılırsa hapishane gibi de kullanıldığı anlaşılan bu odanın ortasında üstüne eski bir battaniye örtülmüş ufak bir tümsek duruyordu. Habeş polis battaniyeyi kaldırdı. Altından az yen üstü devrilmiş, kulakları bacakları sanki biraz çekilmiş, başsız bir insan gövdesi göründü. Omuzlarında kanlar kurumuş, kararmıştı. Kollarında, göğsünde ufaklı büyüklü bıçak yaralarına bakılırsa öldürmeden evvel bu adamın işkence edildiğine inanılabilir. Hafif bir titreme geçirdim. Cesette koku başlamıştı. Yanına sokuldum, dolaştım. İlk başta bu cesedin Şefik Bey'in gövdesi olduğuna inanılamazdı. Çok ufak bedenli bir adamın gövdesi gibi duruyordu. Tanıyamadım. Aradan birkaç dakika geçince insan daha serin kanlı bakmaya başlıyor. Cesedin kollarında kan oturmuş yerler var. Ellerine bakmak aklıma geldi. Evet, elleri Şefik Bey'in ellerine benziyor. Komisere de söyledim. Elleri Şefik Bey'in ellerine benziyor dedim. Onun da parmaklarının tütün zibinden böyle lekeler vardı. Bu olmasa da elleri onun elleri. Dışarıda İbrahim Efendi ile İskender Bey vardır. Müsaade ederseniz onlar da gelsinler, birlikte bakalım. Komiser polisi yollayıp onları çağırttı. Ayhaşya cesedin ellerini gösterdim. Baktı. Yüzünü buruşturdu. Evet dedi, benziyor. Doğru. Onun da elleri böyleydi. İskender de uzandı baktı. Hiç sesini çıkarmadı. Şimdi baktıkça ben daha çok benzetiyorum. Komisere söyledim. Çok yazık ki Şefik Bey'e benziyor dedim. Bu eller onun eli olacak.
Ayrım sonu.